Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremya bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremya peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremya peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremya peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremya peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremya dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremya peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremya hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya kitabına devam ediyoruz. 25. bölüme geldik. Bu bölüm bir önceki bölümdekinden yaklaşık 17-18 yıl önce verilmiş olan bir peygamberliği ele almaktadır. Yeremya kitabının kronolojik bir düzenle sıralanmadığını aklınızda tutun. Yoşua'nın oğlu Yehoyakim tahtaydı. Tanrı yolunda giden babasından çok farklıydı. İkinci tarihler 24-4'ün kaydettiği gibi Yeruşalim'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu. Ve Rab bunu bağışlamak niyetinde değildi. Yeremya peygamber şu suçlamada bulunuyor. Rab peygamber kullarını defalarca size gönderdi ama dinlemediniz, kulak asmadınız. Tanrı'nın sözlerini dinlemek istemedikleri için ülkeleri Babil tarafından istila edilecekti. Bunun için diyor 8 ve 9. ayetlerde, her şeye egemen Rab diyor ki, madem sözlerimi dinlemediniz, ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil kralı Nebukadnetsar'ı çağırtacağım diyor Rab. Onları bu ülkeye de burada yaşayanlarla çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim, ülkelerini dehşet ve alay konusu edip sonsuz bir viraneye çevireceğim. Kulum Babil kralı Nebukadnetsar sözüyle Tanrı, Nebukadnetsar'ın kendi kulu olduğunu söylüyor. Nebukadnetsar, Tanrı'nın yargı aletiydi. Günümüzde birçok insan, İsrail ülkesinin neden süt ve bal akan bir diyar olmadığını merak ediyor. O ülkede suya büyük bir ihtiyaç vardı çünkü Tanrı orayı sürekli viraneye çevireceğini söylemişti. Dünyaya sadece halkını değil, diyarı da yargıladığını bildirmek ister. Yeryüzünün tamamı üzerinde günahın laneti olduğu gibi değerli dostum, yeryüzü günahın lanetinden ötürü üretme kapasitesi kadar üretmemektedir. O diyar üzerinde Tanrı'nın kesin yargısı vardır. Sevinç ve neşe sesini, gelin güvey sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığını onlardan uzaklaştıracağım. Yeremye 25 ayet 10. Tanrı onların bütün eğlencelerini kendilerinden alacaktır. Artık kimse evlenmeyecek ve evlenmeye verilmeyecektir. Değirmen taşlarının sesi sona erecek. Bunun anlamı iş ve ticaretin sona ereceğidir. Kandil ışığı artık evdeki akşamların tadını çıkartmayacaklardır. Tanrı 70 yıllık sürgünü çok açık bir şekilde bildiriyor. Yeremye 25, 11. ayette şöyle diyor. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler. Tanrı İsrail ulusunu cezalandırırken bunu takvime göre yapmaktadır. Zamanı onların tarihiyle bağlantılı olarak bildirmektedir. Tanrı kiliseyi ele aldığında, yani inanlılar topluluğunu, herhangi bir zaman bildirmez. Bu yüzden sizler ve ben Rab İsa'nın ne zaman geleceğini söyleyemiyoruz. Onun yakında geleceğini bile söylemeye hakkımız yoktur. Onun ne zaman geleceği bize söylenmemiştir. 70 yıllık dönem çok anlamlıdır. İsrail ulusu diyara girmek üzereyken Rab onlara her 7. yılın toprağın dinlenmesi gereken sept yılı olması gerektiğini söylemişti. Tanrı sözüne itaat edilirse bereket vaat etmekle kalmamış ama aynı zamanda eğer itaat edilmezse yargının geleceğini de söylemişti. Eğer ona aykırı bir şekilde yaşarlarsa, o da onların isteklerine aykırı şekilde hareket edecekti. Tanrı'nın onların itaatsizliklerini önceden gördüğüne dikkat edin. Siz düşmanlarınızın ülkesinde yaşarken, ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca şabatların sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip şabatlarının tadına varacak. Üzerinde yaşadığınız şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek. Yaklaşık 490 yıl boyunca sept tutulmamıştı değerli dostum. 70 sept yılı ihmal edilmişti. Tanrı Yeremya aracılığıyla 70 yıl boyunca yabancı bir ülkede kalacaklarını ve bu arada topraklarının dinleneceğini söylemişti. Sonra tutulmamış septler tutulduktan sonra İsrail'in kendi diyarlarına dönmesine izin verilecekti. Yeremya'yı dinleyin, bakın ne diyor 25. bölüm 12. ayette. Ama 70 yıl dolunca diyor Rab, suçları yüzünden Babil kralıyla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak sonsuz bir viranelik haline getireceğim. Yeremya'nın zamanında bu bir peygamberlikti. Şimdi tarih olmuştur. Tanrı bunu gerçekleştirmiştir. Bunun hiçbir tartışma götürür yanı yoktur. Bu peygamberliğin verildiği sırada Nebukadnezar Yehoakin'i bütün asilleri, askerleri ve askeri teknisyenleriyle birlikte Babil'e sürmüştü bile. Sitkiya'nın yönetimi altında Yeruşalim'de kalanlar Babil'e vergi ödüyorlardı. Yeşua'dan sonraki bütün krallar kötüydü. Yeremye son yargının ne olduğunu söylemişti. Nebukadnezar gelip Yeruşalim'i yakıp yıkacaktı ve küçük bir grubu geride bırakıp herkesi Babil'e sürgüne götürecekti. Sürgünün kesinlikle 70 yıl süreceğini söylemişti. Ama bu sözler bu peygamberliğin sonu değildir. Şimdi onlara Tanrı'nın gazabının şarap bardağı mecazını kullanarak bir resim vermektedir. Bu peygamberlerden birkaçının kullandığı bir mecazdır. İnsanın Tanrı'ya karşı asiliğini sürdürme günahından söz etmektedirler. İsrail'in Tanrısı Rab bana şöyle dedi diyor Yeremye 25-15-17. Ayetlerde. Elimdeki öfke şarabıyla dolu kaseyi al, seni göndereceğim bütün uluslara içir. Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim kılıç yüzünden çıldıracaklar. Böylece kaseyi Rabbin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim. Şimdi ulusların kimler olduğunu sıralamaktadır 18. ayette. Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu lanetlik olsunlar diye Yeruşalim'e, Yahuda kentlerine, krallarıyla, önderlerine. İlk önce tabii ki Yeruşalim ve Yahuda şehirleri, krallar ve prenslerden söz edilmiştir. Bu özellikle İsrail'in günahıyla ilgili olduğu halde sadece Tanrı'nın kendi halkıyla sınırlı değildir. Dünyanın bütün ulusları suçludur. Bir şarap bardağının dolduğu gibi Tanrı'nın gazabı da dolar. İsrail'den sonra Mısır'dan söz eder 19. ayette. Firavun'la görevlilerine, önderlerine ve halkına. Sonra Uz'dan ve Filistinlilerin diyarından ve Askelon, Gaza, Ekran, Aşdod, Edom, Muav, Amon, Sur ve Sayda ve denizdeki ada krallarından söz eder. Hepsi de Tanrı'nın gazabının şarabını tadacaklardı. İnsanın günahı ve Tanrı'ya karşı sürekli asiliği Tanrı'nın öfkesiyle dolan bir şarap bardağı gibidir ve dolduğunda Tanrı'nın gazabı yeryüzüne gelecektir. Sonra onlara de ki, İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor, üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için kusun, düşüp kalkmayın. 27. ayet. Onlara bu kaseden içirir. Bu kase tabii ki Tanrı'nın yargısıdır. İsrail bölgesindeki ve bu bölgenin ötesindeki bütün uluslar Tanrı tarafından yargılanacaklardır. Çünkü Tanrı'dan uzaklaşmışlardır. Bu dünyanın bütün uluslarının Tanrı'ya karşı sorumlu oldukları gerçeğini ortaya koyar. Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet. Yükseklerden kükreyecek Rab, kutsal konutundan gürleyecek, ağılına şiddetle kükreyecek. Dünyada yaşayanların tümüne üzüm ezenler gibi bağıracak. 30. ayet. Yargı sadece İsrail'le sınırlı olmayacaktı. Babil, Tanrı'nın yargı aleti olacaktı ve Babil'in o zamanki uygar dünyanın bütün uluslarını yöneten ilk büyük dünya gücü olduğunu tarihten biliyoruz. 32. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, işte felaket ulustan ulusa yayılıyor. Dünyanın dört bucağından büyük kasırga kopuyor. Bu değerli dostum, zamanının uygar dünyasını, hatta üç büyük güç olan Mısır, Sur ve Sayda'yı bile yönetimi altına alan Babil kralı Nebukadnezar'ın büyük hareketini çok güzel tanımlamaktadır. Bu bölümün sonundaki ayetler Rabbin uluslara ve onların çobanlarına ya da krallarına karşı öfkesinin gününü çok güzel bir şekilde tanımlamaktadırlar. Yahuyakim'in hükümranlığı sırasında tapınmak avlusunda verilen mesaj. 7. bölümde Yeremya'ya Rabbin evinin kapısında durup halkla konuşması söylendiğini hatırlayacaksınız. 26. bölümde kendisini avluda durması söylenmektedir. Rab diyor ki, diyor 26. bölümün 2. ayetinde, Rabbin tapınağının avlusunda dur. Tapınmak için Yahuda kentlerinden oraya gelen herkese seslen. Sana buyurduğum her şeyi tek söz eksiltmeden onlara bildir. Bu, daha önce Yehoyakim'in zamanında vermiş olduğu bir mesajdı. Şimdi Sidkiya'nın zamanında tekrar ediliyordu. 26-30. bölümler Tanrı'nın bu halka sürgünden önceki son sözlerini kaydetmektedir. Bence halk hala her zamanki gibi tapınağa gitmeyi sürdürüyorlardı. Dışınsal bir tapınma şovu vardı ve o sırada diyar bolluk içerisindeydi. Kimse şikayet etmiyor gibiydi. Tanrı bu tür peygamberlikler vermekle biraz terslik yapıyormuş gibi gözüküyordu. Ama aslında halk Tanrı'dan çok uzaktı ve ülkede korkunç günah vardı. Yeremya'nın görevi bunlara karşı Tanrı mesajını bildirmeye devam etmekti. Belki dinler de kötü yollarından dönerler. O zaman ben de yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. 3. ayet. Üzerlerine getirmeyi düşündüğüm yıkım kararından vazgeçeceğim. Tanrı vazgeçtiği zaman fikrini değiştirmiş demek değildir. Tanrı halkın değiştiğini söylemektedir. Eğer halk değişirse Tanrı yargılamak yerine bereketleyecektir. Tanrı fikrini değiştirmiş görünüyor ama gerçek şudur ki Tanrı günahı her zaman cezalandırır ve kendisine gelen günahkarı her zaman bağışlar. Bu hiçbir zaman değişmez dostum. Tanrı'nın yargısı altında olan bir günahkar Tanrı'ya döndüğü ve kutsanıp kayrıldığında Tanrı fikrini değiştirmiş gibi görünür. Ancak aslında fikrini değiştiren günahlı kişidir. Tanrı onlara eğer değişirlerse, eğer tövbe ederlerse, bana dönerlerse onları yok etmeyeceğini, onları yargılamayacağını söylüyor. 26. bölümün 4-6. ayetleri şöyle diyor. Onlara de ki Rab şöyle diyor. Size verdiğim yasa uyarınca yürümez, beni dinlemez. Size kerelerce gönderdiğim kullarım, peygamberlerin sözlerine kulak vermezseniz ki kulak vermiyorsunuz, bu tapınağa şuradakine yaptığımın aynısını yapar, bu kenti bütün dünya ulusları arasında lanetlik ederim. O zaman bu tapınağa Şilo'ya yaptığımın aynısını yapacağım. Bunun anlamı tapınağın yakıp yıkılacağıydı. Bu kenti de dünyadaki uluslar arasında alay konusu edeceğim. Yeruşalim bu dünya için bir yük olmuştur dostum bugün. Öyle değil mi? Ve şu anda da böyle olmaya devam etmektedir. Tanrı onu bütün uluslara bir yük yapacağını söylemişti. Ve bunu yapmış olduğu da kesindir. 8. ayet. Yeremya Tanrı'nın halka iletmesini buyurduğu sözleri bitirince kahinlerle peygamberler ve halk onu yakalayıp ölmen gerek dediler. İşler kötüye gidiyordu. Tanrı'nın Yeremya aracılığıyla verdiği mesaja karşı durmuşlardı ve şimdi de Yeremya'yı öldürmek istiyorlardı. Şimdi durum biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü bu bölümde önderler, kahinler, peygamberler ve halk olmak üzere 3 grup var. 11. ayet şöyle diyor. Bunun üzerine kahinlerle peygamberler, önderlere ve halka bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı dediler. Çünkü bu kente karşı peygamberlik etti. Kendi kulaklarınızla işittiniz bunu. Kahinlerle peygamberler aynı görüşteydiler. Onun ölmesi gerektiğinde kararlıydılar. Bu konuda fikirlerini hiç değiştirmediler. Ancak önderler Yeremya'yı dinlemelerinin iyi olacağına karar verdiler ve kahinler ve peygamberlerle aynı fikirde olan insanlar önderlerin tarafına katıldılar. 12-13. ayetler. Bunun üzerine Yeremya önderlerle halka bu tapınağa ve kente karşı işittiğiniz peygamberlik sözlerini iletmem için beni Rab gönderdi dedi. Şimdi yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin. Tanrınız Rab'bin sözüne kulak verin. O zaman Rab başınıza getireceğini söylediği felaketten vazgeçecek. Tanrı'nın onlara kendilerini neden yargıyla tehdit ettiğini açıkça bildiriyor. Yeremya kentin ve tapınağın yıkılacağını söylediğinde bunun bir küfür kabul edildiğini aklımızda tutalım. Bir sapkın olarak damgalanmıştı. sahte peygamberler Tanrı'nın tapınağının yıkılmasını asla izin vermeyeceğini söylüyorlardı. Burası Rabbin tapınağıydı. Yeruşalim Rabbin şehriydi. Tanrı böyle bir şey olmasına izin vermeyecekti. Yeremye tamamıyla hatalısınız diyordu. Dini ahlaktan ayırıyorsunuz demişti. Bu düşüncelerinde çok tutucu olan birçok insanın sorunudur. Tanrı sözünü neredeyse bir put haline getirirler. Doktrininde benden daha tutucu olan başka kimseyi tanımıyorum. İnsanlar çok fazla tutucu yani muhafazakar olduğumdan geriye doğru eğildiğimi söylerler. Ancak imanınız ne kadar muhafazakar olursa olsun ahlaksallığı imanınızdan ayırmanın tamamıyla yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Kişi dini ve Tanrı sözünü bir tür muska haline getirebilir. Bunu söylemek istiyorum. Bu da bana gömlek cebinde küçük bir incil taşıyan askerin hikayesini hatırlatıyor. Mermi gömlek cebindeki incile çarpıp hayatını kurtarmışmış. Ama oradaki kitap incil olduğu için mermiyi durdurmamıştı. Orada bulunan herhangi bir kitap mermiyi durdurabilirdi. Tanrı sözünü bir tür fetiş haline getirmek ne kadar akılsızcadır dostum. Sevgili dinleyicim, yaşam biçimimiz Tanrı sözünün öğretilerinden farklı olup da hala Tanrı'nın bereketlerini bekleyemeyiz. Bu sahte peygamberlerin yaptığı şeydi. Ve günümüzde de birçok kişi doktrin bakımından muhafazakar olduğum için bana bir zarar gelmez demektedir. Ama gelebilir. Sizler ve ben Tanrı'dan uzaklaştığımızda Tanrı bizleri yargılayacaktır. Tanrı bizleri düzenceye koyacaktır, disiplin edecektir yani. Kahinlerle peygamberlerin Yeremya'yı öldürmek konusunda fikirlerini değiştirmemelerinin ne kadar ilginç olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Önderler değiştirmişti ve Yeremya'nın hayatını kurtaran da bu olmuştu. Önderler onu dinlemeye razıydılar. Kendi hayatımda da yaşadığım gibi dostum, ruhsal otorite, yoz ve aşağılık bir hale geldiğinde bunun kötülüğü, siyasetçilerin yozlaşıp aşağılanmasının neden olduğu kötülükten daha büyüktür. Devlet yetkilileri kötü olduğunda bu kötü bir şeydir ama dinsel otorite dostum kötü olduğunda bu çok daha kötü ve korkunçtur. Rab İsa'yı çarmıhta ölüme gönderenlerin kahinler olduğunu size hatırlatayım. Onun ölmesi gerektiğinde ısrar edenler dinsel liderlerdi. Halkı çarmıha gelesin diye bağırmaya ikna edenler onlardı. Ve Yeremya'nın zamanında da onu öldürmeye kararlı olanlar dinsel önderlerdi. Bu da bir başka aldatıcı kavramı ortaya koyar. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir diye bir söz vardır. Batı dünyasında özellikle de Amerika'da buna inanan birçok insan vardır. Halkın görüşünü otorite olarak kabul ederler. Ancak kalabalık bir televizyon kişiliğini bırakıp diğerini izleyen dönek bir gruptur. Bir adamın karizması varsa, dünyanın en akılsız adamı bile olsa ve yaşamı tamamıyla yoz bile olsa, ahlak ilkelerinden uzak bile olsa onu mevkilere atarlar. Halkın sesi otorite olarak kabul edilebilecek en kötü temeldir. Dünyanın İsa Mesih'i seçerek ona mevki vermesine izin vermediği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Eğer Tanrı bunu halkın oylamasına sunsa İsa Mesih hiçbir zaman krallığını getiremezdi, krallığına giremezdi. Tanrı'nın asiliği bastırmak için İsa Mesih'i bu dünyaya göndereceğinden ötürü seviniyorum. Yahuda krallığının son sıkıntılı günlerinde Tanrı halkın, önderlerin, kahinlerin ve peygamberlerin hatalı olduğunu söylüyor. Yeremye kendinden emin bile değil. Tek emin olduğu şey Tanrı sözünü bildirdiğidir. Tanrı sözü tek ve son otoritedir, yetkidir. Günümüzdeki insanlar burçlara ve yıldız fallarına yöneliyorlar. Bunun ne kadar akılsızca bir şey olduğunu daha önce bildirmiştim. Ama son otorite olduklarını düşünen bazı Hristiyanlar görüyoruz. Bunlar sık sık da vaizler ve önderler arasından çıkıyor. Yeremya'nın Bu kitabı için çok minnettarım. Bana yardımı dokunuyor dostum. Çünkü Tanrı sözünü ne kadar etüt edersem, ne kadar çalışırsam, araştırırsam, onun hakkında ne kadar az bilgim olduğunun bilincine varıyorum. Bu kadar çok insanın her şeyi bildiklerini ve son otorite olduklarını düşünmeleri beni rahatsız ediyor doğrusu. Sokrates'in Atina'daki en bilge adam olduğunu söylediğinden söz etmiştim. Böyle bir iddiayı neye temel alarak yaptığı sorulduğunda bilgeliğinin hiçbir değeri olmadığını fark ettiği için en bilge adam olduğunu söylemişti. Bugün bulunabileceğim en büyük iddia değerli dinleyicim, Tanrı sözü konusunda cahil olduğumdur. Yazarı bilinmeyen şu şiir bunu çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır. Ondan uzak durun. Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur. Ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudur. Onu uyandırın. Bilen ve bildiğini bilen bilgidir. Onu izleyin. İlk üç cümleyi kabul edeceğim ama sonuncusunu kabul etmeyeceğim çünkü bildiğimizi sanmıyorum. Yeremye peygamber de böyle düşünüyordu. Bütün bildiği Tanrı sözüdür. Sahte peygamberler hiçbir şey olmayacağında ısrar ettikleri halde Yeremye Tanrı'ya iman eder, Tanrı'ya inanır ve bir şeyin olacağını bilir.